Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 43.
Bu gülümseyişin gerçek nedeni bu konuşmanın nereye varacağını bilmiş olmasıydı. Yalnız onlar mı diye sordu Serpovski. O da gülümsemişti. Evet, ben de senin haberlerini kaçırmadım ama bunları bana veren karın olmadı. Başarıların çok mutlu etti beni. Ancak bunlara hiç şaşırmadım. Senden daha iyi haberler bekliyordum. Serpovski sevinmiş göründü. Böyle düşünülmesi hoşuna gidiyordu elbette. Ve bunu saklamaya da bir neden görmüyordu. Ben kendi açımdan, umduğumdan daha fazlasını elde ettiğimi söyleyebilirim. Ama mutluyum, çok mutluyum. Hırs benim zayıf yanımdır. Neden açığa vurmayayım ki? Daha az başarılı olsaydım, belki de bunu açığa vurmazdın. Sanmıyorum, dedi Serpovski, yeniden gülümseyerek. İşi, bunun yaşamın tek amacı olduğunu öne sürecek kadar ileri götürecek değilim. Sanırım bu olmasaydı, yaşam yalan gelecekti bana. Yanılmıyorsam kendime seçtiğim çalışma türüyle ilgili özel yeteneklerim olduğunu, ne olursa olsun ellerimin arasında tanıdığım pek çok güçlü kişinin elleri arasındakinden daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden kendimi hükümete daha yakın hissetmekten çok mutlu oluyorum, diye sözünü tamamladı Serpovski. Kendi değerinin farkında olduğu kolayca görülüyordu. Senin söylediklerin kendin için doğru olabilir ama başkaları için öyle değil. Eskiden ben de senin gibi düşünüyordum ama yaşadıkça daha değerli şeyler olduğunu anladım yaşamda. İşte konuya geldik, dedi Serpovski gülümseyerek. Senden söz edildiğini duyduğumu söylemiştim daha önce. Bir terfiyi kabul etmediğini öğrendim. Seni kınayacak değilim elbet ama her şeyin bir yolu yordamı vardır. Aslında iyi yaptığını ama uygulamada yanlış davrandığını sanıyorum. Olan oldu. Yaptıklarımı üzülmek adetim değildir. Kısacası olanlardan pişman değilim. Şu an için kuşkum yok bundan ama her şeyin bir sonu vardır. Ağabeyinden söz etmiyorum. Ev sahibimiz olarak iyi bir çocuk o. Onu duyuyor musun? Dedi. O anda neşeli hurra sesleri duyuluyordu. Serpovski ekledi. Onun neşesi yerinde, eğleniyor. Ama sana başka şey gerek. Tersini söylemiyorum. Hem senin gibi insanlar da gerekli. Kime? Bir de soruyorsun. Topluma. Rusya'ya elbet. Rusya'ya adam gerek. Hem de bu adamların birlik olması gerek. Yoksa işler gittikçe kötüye gidecek. Ne demek istiyorsun? Komünist Ruslara karşı kurulan Barteniyev Birliği'ni mi? Hayır, dedi Serpovski. Böylesine aptalca bir şeyi öne sürebileceğinin düşünülmesine canı sıkılarak yüzünü buruşturdu. Tüm bunlar saçma. Her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da değiştirmeyecektir. Aslında komünist yok. Dalavereler uydurup tehlikeli tasarılarla ortalığı kasıp kavurma gereği duyan insanlar var. Eski bir oyun bu. Hayır, şu anda Rusya senin gibi, benim gibi bağımsız insanların birliğine gereksinim duyuyor. Neden ama? Bu Doronski aklına gelen birkaç kişinin adını saydı. Neden bunlar bağımsız değil mi? Diye sürdürdü. Çünkü onların servetlerinden kaynaklanan özgürlükleri yoktu ya da doğuştan özgür değillerdi. Onlar bizim gibi güneşe yakın doğmadılar. Parayla ya da ünvanla satın alınabilir onlar. Ayakta kalabilmeye için inanmadıkları bir düşünceye bel bağlarlar. Son derece zararlı olan bu düşünceler onların biricik varoluş nedenidir. Bu düşünceyle bir evde oturma ya da devletten para alma olanağını elde ederler. Oyunlarına iyice bakıldığında pek o kadar ince olmadıkları görülür. Nedenini bilmem ama onlardan daha kötü ya da aptal olabilirim ben. Sen ve ben bu insanlara göre çok üstünüz. Çünkü bizi satın almak çok zordur. Satın alınamayan insanlar da her şeyden çok daha gereklidir. Ronski arkadaşını dikkatle dinliyor ama sözlerinin anlamından çok Serpovski'nin kafasında anlamını bulan görüşlerle ilgileniyordu. Serpovski kendini yönetime karşı savaştığını görüyordu. Şimdiden de bu çevredeki sevgiyi ve sevgisizlikleri önceden değerlendiriyordu. Ronski içinse tam tersine bölüğünün çıkarlarından üstün hiçbir şey yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse Serpovski'de büyük bir düşünce yeteneği ve çarpıcı bir anlamı inceliği olduğunu kabul ediyordu. Aynı şekilde çevrelerinde pek seyrek rastlanan arkadaşının zekasına ve güzel konuşma yeteneğine de hayranlık duyuyordu. Çok ayıp bir şey olsa da Ronski biraz kıskançlık duymuyor değildi. Evet ama bende en önemli şey eksik, diye yanıt verdi. Bende komuta etme zevki eksik. Eskiden vardı ama şimdi her şey bitti. Bunun hiç de önemli olmadığını söylememe izin ver, dedi Serpovski gülümseyerek. Yo, doğru bu. Çok doğru. Açıkça konuşmak gerekirse şu anda önemli en azından. Şu anda gerçek olabilir bu ama şu anda her zaman demek değildir. Belki. Belki diyorsun, diye sürdürdü Serpovski. Ronski'nin düşüncelerini tahmin ediyormuş gibiydi. Ben kesinlikle diyorum. Aslında seni bu yüzden görmek istiyordum. Gerektiği gibi davrandın sen. Seni ilk onaylayan da benim ama inatçılık etmemelisin. Bana yalnızca tam yetki ver. Seni koruyacak değilim ama sonuçta bunu neden yapmayayım ki? Sen beni sık sık korumadın mı? Dostluğumuzun da bunun üstünde olması gerekmez mi? Evet, diye başladı yeniden. Neredeyse kadınsı bir sevecenlikle Ronski'ye gülümsedi. Bana tam yetki ver. Alaydan ayrıl. Hiç farkında bile olmadan destekleyeceğim seni. Bir tek şeyin dışında, hiçbir şeye gereksinmem olmadığını anlasana. Şu andaki durumumu değiştirmek istemem, dedi Ronski. Serpovski kalktı, arkadaşının karşısına oturdu. Şu andaki durumumu değiştirmek istemem derken ne demek istediğini anlıyorum. Ama dinle beni. Aynı yaştayız biz. Benden daha çok kadın tanıdın belki. Serpovski'nin yüzünde beliren hafif gülümseme Ronski'ye arkadaşının duyarlı noktasına basmasından endişe duymamasını söylüyordu. Ama ben evliyim. Ayrıca bir kadına sahip olan ve onu seven bir erkeğin kadını binlerce kadını olan bir erkekten daha iyi tanıdığını kabul ediyorum. Bunu biri söylemiştir sana zaten. Odaya giren bir subay, albayın onları çağırdığını söyleyince hemen geliyoruz diye bağırdı Vronski. Vronski şu anda Serpovski'nin sözünü nereye getireceğini merak ediyordu. Açıkça şunu düşünüyorum. Kadın bir erkeğin mesleğini büyük bir engeldir. Herhangi bir işle bir kadının aşkını birlikte yürütmek zordur. Bundan kaçınmanın tek yolu evliliktir. Düşüncemi sana daha iyi nasıl anlatayım bilmem ki, dedi Serpovski. Benzetme yapmayı çok severdi. Dur dur, evet böyledir bu. Yük sırtında bağlı olmadıkça bir yük taşırken ellerini kullanman olanaksızdır. Evlilik de böyledir. Bunu fark etmekte gecikmedim ben. Ellerim birden boş kalıverdi. Tersine evliliğin dışında bir yükü sırtlanırsan ellerin hareketsiz kalır ve ne olursa olsun iş yapamaz duruma gelirsin. Mazankova bak, Krupova bak. Mesleklerini mahvetti onlar. Kadınlardan değilse kötülük başka nereden gelir insanın başına? İyi de hangi kadınlar, dedi Vronski. Bu iki adamın ilişki kurduğu serüvenci Fransız kadını ile aktrisi anımsadı. Kadının toplumsal durumu yükseldikçe tehlike büyük olur. Gerçekten de o zaman bir yükü ellerinde sürüklemek değil, onu başkasının ellerinden koparıp almak söz konusudur. Ronski önüne bakıp Anne'yi düşünerek, sen hiç sevmedin ki, dedi. Belki, ama sana söylediğim şeyi anımsa. Ayrım yapmadan tüm kadınların erkeklerden daha maddeci olduğunu bil. Bizim aşk kavramımız çok yücedir. Onlarınki ise tam tersine ayaklar altındadır. İçeri giren uşağa, hemen geliyoruz, dedi. Ama uşak düşündüğü gibi onları yeniden çağırmak için gelmemişti. Ronski'ye bir mektup getiriyordu. Bir hizmetçi bunu size vermem için getirdi. Prenses Tverska'ya yollamış. Ronski mektubu açtı, yüzü hemen kızarıverdi. Başım ağrıyor, eve gideceğim, dedi Serpovski'ye. Neyse, o halde hoşça kal. Bana tam yetki veriyor musun? Bunu sonra konuşuruz. Seni Petersburg'da görürüm. 22. Saat 5'i geçiyordu. Gecikmemesi için acele etmesi gerekiyordu Ronski'nin. Herkesin tanıdığı arabasına binmek istemediğinden Yashvin'in arabasına bindi ve arabacıya olabildiğince hızlı gitmesini buyurdu. 4 kişilik çok geniş bir arabaydı bu. Genç subay bir köşeye oturdu, bacaklarını ön sıraya uzattı ve düşüncelere daldı. O sabah güzelce düzene soktuğu işlerini şöyle böyle düşünüyor ve aynı zamanda da Serpovski'nin övgü dolu dosya sözlerini aklına getiriyordu. Serpovski onun çok gerekli biri olduğunu söylememiş miydi kendisine? Ama yine de aklını kurcalayan bu buluşmaydı. Ama bütün bunlar genel bir duygu olarak birbirine karışıyordu. Yaşamaktan mutluluk duyuyordu. Bu duygu öylesine canlıydı ki elinde olmadan gülümsedi. Bacaklarını indirip ayak ayak üstüne attı ve bir gün önce düşerken inciren baldırını yokladı. Sonra arabanın gerisine iyice yaslanarak birçok kez derin derin soluk alıp verdi. Güzel, evet, yaşamak güzel şey, diye düşündü. Böyle yoğun ve sürekli bir yaşama sevinci duymamıştı hiç. Güçlü bacağında süren bu hafif ağrı şu anda hoşuna gidiyor, soluk almaktan bile zevk alıyordu. Anneyi güçlükle duygulandıran bu soğuk ve açık Ağustos günü tam tersine yıkanmanın etkisiyle ısınan yüzünü ve boynunu serinleterek canlandırıyordu Ronski. Özenle briyantinlenmiş bıyıklarından yayılan güzel koku bu serin havada daha çok hoşuna gidiyordu. Arabanın penceresinden, camlarından, batan güneşin solgun ışıkları altında serin ve saf havada gördüğü her şey onu daha zinde, neşeli ve güçlü yapıyor, kendinden geçiriyordu adeta. Batıda ellerin çatıları parlıyor, çitlerin ve yapıların çizgileri silikleşiyor, gelip geçenler ve arabalar seyreliyor, ağaçlar ve bitkiler hareketsizlikten donup kalmış gibi görünüyor, patates tarlaları uzun ve düzenli olarak sıralanıyor, evlerin, ağaçların ve çalılıkların gölgeleri yanlamasına uzanıyordu. Bütün bu hayranlık verici görünüm, yetenekli bir ressamın yeni bitmiş bir tablosu gibi görünüyordu insana. Daha hızlı, diye bağırdı Ronski. Arabanın kapısından eğilerek cebinden 3 ruble çıkardı ve o anda arkasına dönen arabacıya verdi. Adam eliyle fenerin yanındaki bir şeye dokundu, kamçısını şaklattı ve araba hemen yolda hızla gitmeye başladı. Gerçekten de hoşnutum yaşamımdan, diye düşünüyordu Ronski. Farkında olmadan iki camın arasındaki zilin düğmesine bakıyordu. Gözlerinin önünde Anna'yı son gördüğü haliyle canlandırıyordu. Gittikçe daha çok seviyorum onu. Ah, işte Vreda Villası'nın bahçesi. Nerede olabilir o? Nasıl oluyor da burada bulunuyor acaba? Neden bana burada randevu verdi ve neden Betsy'nin mektubunun üstüne yazdı? Eskiden sormayı aklına bile getirmediği bu sorular birden kafasına hücum ediyordu. Ama bunları düşünmek için biraz geç kalmıştı. Dört yol ağzına gelmeden önce arabayı durdurdu. Kapıyı açıp yürüyen arabadan aşağı atladı, eve giden caddeyi tuttu. Önce kimseyi görmedi ama sağa bakınca aradığını gördü. Anna'nın yüzü tülle örtülüydü. Ama Ronski kendine özgü yürüyüşünden, omuzlarının ve başının hareketinden genç kadını kolayca tanıdı. O anda içine büyük bir sevinç sardı. Elektrikle sarsılmış gibi oldu. İçine yeni bir güç doluverdi. Ayaklarının hareketinden ciğerlerine dek tüm hareketleri duyarlılık kazandı. Aynı zamanda hafif bir karıncalanma dudaklarını yakıyordu. Yan yana geldiler. Anna Ronski'nin elini güçlü güçlü sıktı. Seni getirttiğime kızmadın ya, seni çok acele görmem gerekiyordu dedi. Dudakları sert ve ciddi bir şekilde kıvrılmıştı. Bunu görünce Ronski neşesinin yok olduğunu hissetti. Neden kızayım? Peki ama buraya nasıl geldin? Kime geldin? Ne önemi var dedi Anna koluna girerken. Gidelim, seninle konuşmam gerek. Ronski olağanüstü bir şeylerin olduğunu anladı. Bir ön sesi bu buluşmanın çok neşeli şeyler hazırlamadığını hissettirdi. Anna'nın yanında tüm iradesini yitiriyordu. Ondaki heyecanın nedenini anlayamadan aynı sıkıntının kendisini de kapladığını sezdi. Ne var, neler oluyor diye sordu Anna'nın kolunu sıkarken. Yüzünden ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Anna kendini toparlamak için birkaç adım daha attı ve birden durdu. Sana dün söylememiştim diye söze başladı hemen. Derin derin soluk alıyordu. Ama Alexey Aleksandrovich ile eve dönerken ona her şeyi itiraf ettim. Ona artık karısı olmak istemediğimi açıkladım. Her şeyi söyledim ona sonunda. Ronski açıklamasını kolaylaştırmak istercesine onu doğru eğilmiş dinliyordu. Ama susar susmaz sert ve gururlu bir tavırla birden doğruldu. Evet evet, böylesi daha iyi. Bin kez daha iyi. Ama ne kadar acı çektiğini anlıyorum dedi. Anna onu dinlemiyor, yalnızca ne düşündüğünü yüzünden anlamaya çalışıyordu. Ama Vronski'nin aklına ilk gelen düşüncenin kaçınılmaz bir düello düşüncesinin Vronski'nin yüzünde belirdiğini anlayamazdı. O zamana dek böyle bir olasılığı aklına getirmemişti Anna. Bu yüzden sevgilisinin yüzünde beliren ve iyi saklayamadığı ciddi tavrı bambaşka biçimde yorumladı. Kocasından aldığı mektuptan beri içinden her şeyin eskisi gibi kalacağına inanıyordu. Önemli konumunu gözden çıkarmak, oğlundan ayrılmak, sevgilisiyle gitmek için gerekli yürekliliği bulamayacağını gizlemeye çalışmıyordu hiç. Sabahleyin Prenses Tverskaya'nın evindeki olaylar bu düşüncelerini daha da doğrulamıştı. Yine de bu buluşma genç kadın için son derece önemliydi. Bu buluşmada durumlarını değiştirecek ve onu kurtaracak bir çare bulacağını umuyordu. Daha ilk sözünde Ronski hiç düşünmeden kararlı ve tutkulu bir şekilde her şeyi bırak ve benimle gel demiş olsaydı oğlunu bırakıp onunla giderdi. Oysa bu açıklama Ronski'nin üzerinde Anna'nın beklediği etkiyi yapmak şöyle dursun, tam tersine onun gururunu incitmiş görünüyordu. Hiç acı çekmedim, kendiliğinden oldu bu dedi Anna hafifçe kızgın bir tavırla. Al işte. Eldiveninden kocasının mektubunu çıkardı. Anlıyorum, anlıyorum dedi heyecanla. Mektubu aldı ama okumadı. Onu yatıştırmak istediği belliydi. En büyük dileğim, tek isteğim, tüm yaşamımı mutluluğun uğruna harcayabilmem için bu durumu sona erdirmektir. Bunu bana söylemen neye yarar ki? Bundan kuşku duyabilir miyim? Kuşku duymuş olsaydım. Ronski onlara doğru gelmekte olan iki kadını göstererek buraya kim geliyor diye sordu. Gelenler belki tanıyabilirler bizi diye ekledi. Anne'yi hemen yandaki bir yola doğru sürükledi. Ah, benim için bir şey fark etmez dedi Anna. Dudakları titriyordu. Ronski tülün arasından Anna'nın kendisine tuhaf bir kinle baktığını gördüğünü sandı. Sorun bu değil. Senin duygularından kuşku duyamam. Al mektubu oku. Anna yeniden durdu. Ronski okurken elinde olmadan Anna'nın kocasıyla bağlarını kopardığı zamanki gibi aldatılan kocayla karşı karşıya gelmiş gibi doğal bir duyguya kapılıyordu. Mektubu tutarken kaçınılmaz gibi gördüğü düello çağrısını düşünürdü istemeden. O gün belki de yarın bu iş olacaktı. Daha şimdiden kendini düello alanında yüzüne yansıyan şu sakin ve gururlu tavrıyla görüyordu. Tabancasını havaya kaldırmış, düşmanına ateş etmek üzere beklediği anı getiriyordu gözlerinin önüne. Bu düşüncelerin ortasında ansızın Serpahovski'nin sözleri aklına geliyordu. Kendisinin o sabah düşündüklerini de anımsıyordu. Bağlanmamak daha iyi değil miydi? Ama aralarında bunun sözü bile olamazdı. Okuması bitince bakışlarını Anna'ya kaldırdı. Ronski'nin bakışlarındaki kararlılık yoktu. Anna, Ronski'nin bunu daha önce düşündüğünü ama kendisine ne söylerse söylesin, bütün düşündüklerini kendisine söylemeyeceğini anladı. O zaman son umudunun da yok olduğunu sezdi. beklentisi düş kırıklığı yaratmıştı. Nasıl bir adam olduğunu görüyor musun? Dedi titrek bir sesle. Buna çok sevindiğimi söylememe izin ver diye sözünü kesti Ronski. Tanrı aşkına bırak da sözümü bitireyim diye ekledi. Sözlerini açıklamasına izin vermesi için ona yalvaran bakışlarla bakarak. Seviniyorum çünkü kocanın da tahmin ediyor gibi göründüğü olayları olduğu gibi bırakmak olanaksızdır.
Ayrım sonu.